Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems-i 3 Şaban 1400 Hicri Kameri 18 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi 25 Ekim 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İran'da yenilikler, dinleyicilerle baş başa ve düzenli hayat isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Vahdet'in temel göstergesi Filistin'dir açıklamasında bulundu. İslam İran Cumhurbaşkanı nükleer müzakerelerde Amerika ve Avrupa karar vermekte kriz yaşıyorlar dedi. Suriye Baş Müftüsü Vahdet Konferans eksenlerine çok ümitliyiz ifadelerini kullandı. İran'ın Suriye Büyükelçisi İran ve Rusya'yı bir araya getiren hususun Suriye'de ortak bir hedef olduğunu belirtti. Ve Suriye halkı Amerikan askeri konvoyunun geçişini engelledi şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Müslümanların vahdetinin temel göstergesi Filistin meselesi olduğunu, Korsan İsrail'e normalleşmeye giden devletler hatalarını telafi etmeleri gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi dün sabah Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın konuklarını ve nizamın önde gelen yetkililerini kabul ettiği görüşmede yaptığı açıklamada İslam ümmeti için İslam'ın beşeri hayatın tüm alanlarında beyan edilerek yaygınlaştırılması ve Müslümanların vahdetinin takviye edilmesi gibi iki önemli göreve vurgu yaptı. Ayetullah Hamine'ye yeni İslami medeniyeti, Şii ve Sünni vahdeti gerçekleştirmeden mümkün olamayacağını belirterek Müslümanların vahdetinde temel gösterge Filistin meselesi olduğunu, bu konuda her ne kadar ciddi çaba harcanırsa İslami vahdet güçleneceğini kaydetti. Ayetullah Hamine'yi ayrıca bazı İslam ülkelerinin Korsan rejim İsrail'e normalleşme anlaşması imzalamalarını büyük bir günah ve hata nitelerken, bu ülkelerin İslami vahdeti karşıtı bu yoldan geri dönmeleri ve hatalarını da telafi etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamine'yi görüşmede yaptığı konuşmasının devamında Müslümanların vahdetini işaret ederek şöyle buyurdu. Müslümanların vahdeti Kur'an'ı kesin bir farizadır. Müslümanların vahdeti bazılarının bizlerin bazı özel şartlar yüzünden birlik olmamız gerektiğini veya ilkesel bir konu olduğunu zan edecekleri taktiksel bir konu değildir. Müslümanların birleşmesi, güçlenmelerine ve İslami olmayan ülkelerle ilişkilerinde daha güçlü bir konumdan temin etmelerine vesile olur.
İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i nükleer müzakerelerde Amerika ve Avrupa karar vermekte kriz yaşıyorlar açıklamasında bulundu. İran Pres Haber Ajansı'na göre Seyit İbrahim Reis'i dün Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet gününde devlet yetkilileri Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'na katılan konuklardan oluşan bir grupla bir araya geldi ve İslam İnkılabı rehberinin önünde konuşmasını yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney'den önce konuşmasını yapan Seyit İbrahim Reis'i, Peygamber Efendimiz'in varlığını insanlık için en büyük nimet ve dönüşümün zirvesi olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Rahmetli İmam Hümeyni de Allah Resulüne uyarak Allah'a tevekkül edip halka sırtını yaslayarak kıyametti. Bugün ise İslam İnkılabı'nın ikinci adımı belgesi ülkenin tüm alanlarındaki dönüşümün kılavuzudur ve halkın ihtiyaçlarının cevabıdır. Seyit İbrahim Reis'i İran'ın dış politikasını dünyayla, özellikle de komşularıyla geniş bir etkileşim içerisinde olma doğrultusunda olduğunu belirterek ülke ekonomisini müzakere ve benzeri şeylere bağlı görmeyeceklerini de vurguladı.
Suriye Başmüftüsü Vahdet Konferansı eksenlerine çok ümitliyiz. Bu eksenler bu ümmetin çocuklarının geleceğini inşa etmek için tasarlanmıştır dedi. Uluslararası İslami Takrip Derneği'nin Halkla İlişkiler bölümüne göre Şeyh Ahmet Bedrettin Hasson 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın 20. Vepsi seminerinde konferansı düzenleyenlere övdü ve İran İslam Cumhuriyeti uzun senelerdir İslami Vahdet Konferansı'nı düzenliyor açıklamasında bulundu. Şeyh Ahmet Bedrettin Hasson sözlerine şunları da ekledi. İmam Hümeyni, ondan sonra da İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameney'i İslami Vahdet Konferansı'nı düzenleyerek İslam ümmeti saflarında da birlik sağlamaya çalışmışlardır. Suriye Başmüftüsü bu konferansın düzenlenmesindeki asıl amaç farklı İslam mezheplerini birbirine yakınlaştırmak, birleştirmek olarak niteledi. Şeyh Ahmet Bedrettin Hasson şu hatırlatmada da bulundu. İran İslam İnkılabı zaferinin başlangıcında bu yana birçok değerli eylemde bulundu ve İslam ümmetinin birliğini sağlamak için tüm gücüyle çalıştı.
İran'ın Suriye Büyükelçisi İran ve Rusya'yı bir araya getiren hususun Suriye'de ortak bir hedef olduğunu belirtti. Mehdi Subhani, Suriye gazetesi El Vatan'a pazar günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında Suriye'nin farklı bir yeri var. İki ülke birbirinin niyetlerini iyi biliyor ve kimse bu ilişkileri bozamaz dedi. Subhani, İran'ın ekonomik işbirliğini geliştirme ve Suriye'nin elektrik, yakıt ve temel ürün tedariki de dahil olmak üzere bazı sorunlarını azaltmasına yardımcı olma çabalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. İran'ın Suriye Büyükelçisi bazı Arap ülkeleriyle Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması ile ilgili olarak İran'ın bu konuya olumlu baktığını ve Suriye'nin dış ilişkilerinde Suriye hükümetine ve halkına fayda sağlayacak her türlü açılımı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ile ilgili olarak Subhani, Tahran'ın Ankara'nın Suriye'ye yönelik politikalarına, özellikle de Suriye topraklarındaki yasa dışı varlığına katılmadığını söyledi. İran'ın tutumu Türkiye birliklerinin Suriye'den çekilmesi doğrultusunda olduğunu da sözlerine ekledi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke eyaletindeki Kamışlı'nın etrafındaki köylüler Amerikalı terörist birliklerinin bir konvoyunun geçişini engelledi. Suriye resmi haber ajansı Sana pazar akşamı Hamu köyü sakinlerinin 3 zırhlı araç ve çok sayıda askerden oluşan Amerikan işgalci birliklerinin köyün yakınından geçmesini engellediğini ve onları geri dönmeye zorladığını bildirdi. Suriye ordusu güçleri de Cuma günü Kamışlı şehrinin güneybatısındaki El-Kaziye kontrol noktasında Amerikan terörist birliklerinden oluşan bir konvoyun geçişini engelledi. Amerikan ordusu ve kendine bağladığı terör unsurları uzun sürede Suriye'nin kuzey ve doğusunda yasa dışı olarak bulunmakta ve ülkenin petrol ve tahıl kaynaklarını yağmalamanın yanı sıra bölge sakinlerine ve güçlerine karşı da hasmane eyleminde bulunmaktadır. Suriye yetkililer Amerika ve müttefiklerinin Suriye'deki eylemlerinin işgalin ta kendisi olduğunu belirtmişlerdir. Amerika, Suriye'deki teröristlerin de ana sponsoru ve destekleyicisidir.
Instagram'ın İran'ın bölgesel ve yöresel müzik festivali hesabını engellemek için harekete geçmesine rağmen müzisyenler ve musikinin önde gelenleri General Hac Kasım Süleyman'ın mezarına giderek bu büyük şehidin idealleriyle ahitlerini tazelediler. İran'ın 14. Yöresel ve Bölgesel Müzik Festivali'nin basın ofisine göre Amerikan şirket ve kurumlarının sabotajlarının devamında Instagram İran Bölgesel Müzik Festivali hesabını engelledi. Ancak müzisyenler ve musiki ahalisi General Hac Kasım Süleyman'ın mezarında bulunarak ahit tazeledi ve bu büyük şehidin ülkülerini yineledi. Etkinliğin ikinci gününde müzisyenlerin General Hac Kasım Süleymani ile mezarı başında ahitlerini yenilemesi yapılmasından ve bu ahit tazeleme merasiminin festivalin Instagram sayfasında yer aldığından dolayı Instagram bu paylaşımı askıya aldı ve canlı performansı da engelleyerek uyarıda bulundu.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası örgütlerdeki temsilcisi İran'ın Amerika'nın Bercan Nükleer Anlaşması'ndan tekrar çekilmemesini garanti etme talebini mantıklı ve haklı buldu. Muhabirimizin verdiği habere göre Mikhail Ulyanov pazar günü Twitter sayfasında Amerikan Başkanı Joe Biden'in İran ile yapılan nükleer anlaşmayı garantilememek hususundaki tavrına dair soruya şöyle yanıt verdi. Bence bu mesele müzakerelerden etkileniyor ve İran'ın talebi makul ve haklı görünüyor. Ulyanov bu talep sadece diplomatik eylemle değil aynı zamanda sağduyuyla da uyumludur vurgusunda bulundu. Daha önce bir Twitter kullanıcısı Ulyanov'a hitaben şunları yazmıştı. Biden hükümetinin Cumhurbaşkanlığı döneminde bu anlaşmayı garanti etmeyi reddetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul etmesine rağmen Amerikan hükümeti 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanca hedeflere doğrultusunda ekonomik savaş çerçevesinde çeşitli bahanelerle geniş çaplı yaptırımlar uyguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'a yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Alba Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil'deki Büyükelçisi Bahadur Eminiyan, Taliban Dışişleri Bakanlığı Kayyımı Emir Hamut Taki ile yaptığı görüşmede şunları belirtti. Tahran, Afganistan'ın ekonomik sorunlarına yatırım yapmaya ve onları çözmeye hazır. İran ve Afganistan arasındaki birçok ortak noktaya değinen Eminiyan, Afganistan'ın enerji, ulaşım, madencilik, ticaret ve sağlık başta olmak üzere çeşitli sektörlerine yatırım yapmaya hazırız, dedi. Taliban yetkilileri son haftalarda ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere çeşitli konuları tartışıyorlar. Özbekistan, Kazakistan, Pakistan, Rusya ve Çin bugüne kadar Afganistan'a yatırım yapmaya ve bu ülkeyle ticaret artırmaya ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Turizm Bakan Yardımcısı İran sınırlarının yabancı turistlere açıldığını duyurdu. Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Sorumlusu Ali Asker Şalbafyan, koronavirüs sonrası dönemin başlamasıyla kademeli olarak birlikte turizm endüstrisini canlandırmak için kapsamlı çalışmalara başladık dedi. Şalbafyan, ülkenin yeni koşullarına göre ülkedeki aşı oranı artışının ve 5. koronavirüs dalgasını geride bırakılmasından sonra Ulusal Korona Kurulu ülkenin sınırlarına yabancı turistlere yeniden açmayı kabul etti dedi. Turizm Bakan Yardımcısı şunları kaydetti. Bu kurul, turistlerin yanı sıra ev sahibi topluluklar ve bölgeler tarafından tüm sağlık talimatlarına uyulması şartıyla yabancı turistlerin ülkeye girişine izin verdi. Şalbafyan bu eylem resmi işletmelere ve turizm tesislerine destekleme yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Böylece İran'a giriş vizesi başvurusu Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla seyahat hizmetleri ofisleri ve acenteliklere aracılığı ile yapılmakta ve yabancı turistler sadece lisanslı konaklama merkezlerinde de kalabileceklerdir vurgusunda bulundu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 338.536 COVID-19 testi yapıldı. 24.792 kişinin testi pozitif çıktı. 195 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün patlak verdiği dönemden beri dünya çapında 80.000 ila 180.000 kadar sağlık personelinin virüsten öldüğünü tahmin ediyor. Fars Haber Ajansı'na göre Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada koronavirüsün dünyada devam etmesiyle sağlık çalışanlarının kaygı, yorgunluk ve tükenmişliklerinin artacağı konusunda uyarıda bulundu. Halihazırda dünyada sağlık sektöründe çalışan yaklaşık 135 milyon insan var. Bunların 180 bininin koronavirüs nedeniyle ölümü onarılamaz bir boşluk yaratabilir. Amerika şu anda hem koronavirüsü bulaşmış insan sayısı hem de virüsün neden olduğu ölüm sayısı açısından dünyanın en üst sırasında yer alıyor.
10 Avrupa ülkesi Türkiye'deki büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Muhabirimizin verdiği habere göre aralarında Danimarka, İsveç, Norveç ve Almanya'da bulunduğu 10 Avrupa ülkesi Türkiye'nin 10 Avrupa ülkesinin büyükelçilerini sınır dışı etme kararına tepki olarak büyükelçilerinin sınır dışı edilmelerine yol açacak suç işlemediklerini öne sürdüler. Daha önce 10 Avrupa ülkesinin büyükelçileri müdahaleci bir açıklamada bulunarak 4 yıldır hapiste olan insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişlerdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yılda 3. kez Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecektir. Anadolu Haber Ajansı'nın bildiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurtarılan bölgelerin ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılmak üzere 26 Ekim'de Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, Ankara'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bakü'ye verdiği destek nedeniyle son zamanlarda iyice arttı.
Türkiye'nin Bulgaristan sınırında Kırklareli'de yasa dışı yollarla giren Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Resmi işlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı yakınları ile Demirköy ve Kovçaz ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede denetim yapan ekipler Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklar işlemlerin ardından Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edildi. Buna ilaveten Türkiye güvenlik güçlerinin ülke genelindeki yasa dışı göçmenlere karşı operasyonları da devam etmektedir.
Siyonist rejim İsrail yerleşim alanları yapma projeleri kapsamında Batı Şeria'da 1300'den fazla yeni konut inşa etmeyi planladığını duyurdu. Rusya El Yevmen haberine göre İsrail İnşaat ve İskan Bakanlığı pazar günü Batı Şeria'da 1355 yeni konut inşaatı için ihale açıldığını doğruladı. İsrail'in bildiğine göre yeni konutlar Aliyer yerleşim alanında 729 adet, Beytil'de 346 adet ve Alkana yerleşim alanında 102 adet olmak üzere 7 yerleşim arasında dağıtılacak. Yeni planla ilgili olarak rejimin İskan Bakanı Zeif Alkin, Batı Şeria'daki Yahudi varlığının güçlendirilmesinin Siyonistler için şart olduğunu vurguladı. Bu arada yerleşim karşıtı hareket şimdi barış, Batı Şeria'da 2800 yeni konutun inşasını onaylamak için önümüzdeki çarşamba bir komite kurulacağını ve bu dairelerin yarısından fazlasının nihai onay ve inşa çalışmalarını aldığını belirtti. Siyonist rejim geçtiğimiz günlerde uluslararası muhalefete rağmen Batı Şeria'daki Siyonist yerleşimlerinde 3000 yeni konut inşa ettiğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Vahdet Haftası ve İslami Birliğin önündeki engeller etrafında. ...12 Rebiülevvel ile 27 Rebiülevvel tarihleri Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır. Dün ise bu haftanın son günü idi. İslami ülkelerin vahdet içinde olması ve yakınlaşması için birçok ortak nokta bulunmaktadır. İslam ülkeleri arasında ortak olan din faktörüne ilaveten bu ülkelerin birçoğunda ortak bir dil faktörü de bulunmaktadır. Bu ülkelerin çoğu aynı zamanda ortak bir siyasi ve sosyal kültüre de sahiptir. Ve İslam milletleri arasında istikrarlı bağlar ve ilişkiler de mevcuttur. Ancak soru şu ki İslam ülkeleri neden ilişkilerinde en fazla ayrılık ve ihtilafları yaşayan ülkeler arasında yer alıyor? Bu soruya yanıt olarak bazı iç ve dış nedenler ve faktörlere değinmek gerek. İç etkenler olarak İslam ülkeleri içinde ülke içi ve ülkeler arası ihtilafların nedeni kaynağına dönüşen bazı faktörler vardır. Örneğin bazı İslam ülkelerinin demografik yapısı hem iç gerilimlere hem de önemli durumlarda dış istismar ve yanlış anlamalara elverişlidir. Bu sorun Irak'ta, Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da ve Türkiye'de görülmektedir. Ayrıca bu ülkelerde büyük ölçüde otoriter olan ve insan hakları gibi konularda pek bir anlam ifade etmeyen süreçlerde gücünü sürdüren iktidarların varlığı etnik ve dini azınlıkların durumunu zorlaştırmaktadır ve diğer ülkelerle bölgesel çekişmelerde bir ihtilaf ve ayrılık faktörü haline getirmektedir. Dışarıdan bakıldığında büyük güçlerin politikası İslam ülkeleri arasındaki birlik ve yakınlaşmanın önündeki en önemli engeldir. İslam ülkeleri içinde var olan iç ihtilafların bir kısmı da zaten Batı'nın özellikle de İngiltere'nin son 100 yıldaki sömürgeci politikalarının bir ürünüdür. Ayrıca büyük güçler böl ve yönet politikası çerçevesinde gerilim yaratarak İslam ülkeleri arasında birlik ve yakınlaşmayı engellemeye çalışmaktadır. Şiiler ve Sünniler, Araplar ve Arap olmayanlar, Araplar ve Kürtler, Farslar ve Türkler veya Araplar ve Türklerin ihtilafları gibi konuların öne çıkarılması, batılı güçlerin İslam ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkarmak için kullandıkları yöntemler arasındadır. İslam ülkelerinin bazı yöneticileri de batılı güçlerin tuzağına düşmüş ve bu politikalar doğrultusunda hareket etmektedirler.
Önemli olan diğer bir konu ise batılı güçlerin İslam ülkeleri arasındaki bölünme yolu ile Batı Asya gibi stratejik bir bölgeye sızabilecekleri algısına sahip olmalarıdır. Bu güçler İslam ülkeleri arasındaki birlik ve yakınlaşmanın İslam ülkelerin gücünü ve bölgesel ve hatta küresel düzeyde bağımsız rol oynamalarını güçlendireceğine inanmaktadır. Buna göre propagandaya girişerek ve ağır masraflarda yaparak İslam ülkelerinin birliğini engellemeye çalışıyorlar. Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah 35. İslami Vahdet Konferansı'nda da yaptığı konuşmasında Sünniler ve Şiiler yan yana savaştıklarında IŞİD'i yenebildiler. Düşmanlar ise bölgede birbirimizle savaşmamızı istiyor ki üzerimizde istedikleri sultayı kurabilsinler. Bir diğer önemli konu da İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberliğin Siyonist rejimin çıkarlarına ve güvenliğine aykırı bir unsur olmasıdır. Batılı güçler Siyonist rejimin güvenliğinin korunmasını en önemli ve temel öncelikler olarak birleştirmişlerdir ve İslam ülkelerinin birlik ve beraberliği bu konuyla çelişmektedir. Bu faktörler dikkate alındığında dış faktör olan batılı güçlerin politikasının İslam ülkelerinin birlik ve yakınlaşmasının önündeki en önemli engel olduğu söylenebilir. Necip Eşref Cuma namazı İmam Seyyid Sadreddin Kabancı, Tahran'daki 35. İslami Vatı Konferansı'nın marjında İran Haber Ajansı'nın verdiği özel bir röportajda İslami Birliğin önündeki engelleri vurguladı ve küresel tahakkümün şüphesiz birliğe karşı durduğunu söyledi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İran'dan ekodaki altyapı projelerinin tamamlanmasına vurgu etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumartesi günü Ekonomik İşbirliği Örgütü, ECO'nun yeni Genel Sekreteri Hosru Nazeri ile bir araya gelerek ulaştırma, ticaret, finans ve bankacılık alanlarında uzun vadeli bazı altyapı projelerinin yeni genel sekreterin döneminde uygulanmasını ve tamamlanmasını umduğunu belirtti. ECO Genel Sekreteri Hosru Nazeri de bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin ECO'daki önemli rolünü vurguladı ve İran'ın bu önemli bölgesel organizasyona desteğinin devam etmesi çağrısında bulundu. 15. ECO zirvesinin Kasım ayı sonlarında Türkmenistan Aşgabat kentinde yapılması planlanıyor. Üye ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınma koşullarını iyileştirmesi, ticaret engellerinin aşamalı olarak kaldırılması, ortak insan kaynaklarını geliştirme planı, ulaştırma ve haberleşme kalkınma alanının hızlandırılması, ECO tüzüğünde belirtilen hedefler arasında yer almaktadır. ECO bölgesi net ve aydın bir ticaret perspektifine sahiptir. Örgütün 5 üye ülkesiyle kara sınırı paylaşan İran, diğer üyeleri uluslararası sulara bağlayacak stratejik konumu nedeniyle ECO bölgesinde üstün şekilde önemli bir konuma sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti tek taraflılığa karşıdır ve her zaman ekonomik kalkınma, istikrar ve güvenliğin korunması amacıyla bölgesel entegrasyonun gerekliliğini vurgulamıştır ve buna esasen komşu ülkelerin, ECO üyelerinin adil ve ayrımcı olmayan bir ekonomik sisteme ulaşması, ulusal değerleri ve kültürleri korumaları, ekonomik büyüme sağlamaları ve uluslararası ilişkilerde uygun bir yer kazanmak için ortak çabaları İran tarafından her zaman desteklenmiştir. ECO ve faaliyetlerini de destekleyen İran'ın bu yaklaşımı aynı çerçevede değerlendirilmelidir.
Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ekonomik kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması, doğuya bakma politikası, komşularla ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrasya Birliği, ASEAN ve ECO gibi bölgesel birliklere katılarak ve onlar ile işbirliği yaparak Hazar kıyı devletleri ve Hint Okyanusu kıyı ülkeleri birliğiyle işbirliğinde bulunarak ekonomik diplomasiyi de bir önceliği haline getirmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de 13. hükümetin gündeminde ciddi bir ekonomik diplomasi olduğunu, komşularla işbirliğinin ve İran'ın bölgesel ticaretteki payının da artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. İran 2020 yılında ECO üyesi ülkelerle pozitif bir ticaret dengesine sahiptir. Öyle ki 2020 yılındaki 8 ay içerisinde İran'ın ECO üyeleriyle olan dış ticareti yaklaşık 2.8 milyar doları ithalat olmak üzere 5 milyar 762 milyon doları aşmıştır. Buna rağmen bu örgütün coğrafi avantajına ve ECO üyesi ülkelerin dünyanın da jeopolitik bölgelerinden birinde bulunmasına karşın potansiyeli yüksek olmasına rağmen hala istenen performans gösterilememiştir. ECO'nun dünya ticaretindeki payı 845 milyar dolar yani yaklaşık %3 kadardır. Bu rakam bölgenin de nüfusu yaklaşık 500 milyon kişi ve bölgenin petrol, gaz ve enerji rezervleri göz önünde arındığında nispeten az sayılır. Siyasi ve ekonomik faktörlerin yanı sıra bölge dışı ülkelere müdahaleleri ECO'nun hedeflerine ulaşılmasını engelleyen faktörler arasındadır. İtilaflar arasında ise Afganistan'da son yıllarda yaşanan istikrarsızlık ve Pakistan ile olan sınır anlaşmazlıkları sayılabilir. Hütyan'dan Amerika dahil olmak üzere batırılar bölge ülkelerinin enerji kaynaklarını kullanmak için her zaman ek üyesi ülkelerdeki yakınlaşmayı baltalamaya çalıştılar. Amerika'nın İran-Türkiye doğalgaz anlaşmasına karşı çıkması ve İran tarafından önerilen bir gaz OPEC'in kurulmasına karşı çıkması Amerika'nın müdahaleci politikasının bir örneğidir. Doğal ve nettir ki ECO üyelerinin imkanları ve kapasiteleri bu ülkelerin ekonomi kalkınması için büyük bir sermaye sağlamıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Aban 1400 Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1443 ve miladi 25 Ekim 2021 Pazartesi. ...1442 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1. yılında Mescid-ül Haram camisinden sonra İslam dünyasının en önemli ikinci camisi olan Mescid-ü Nebi camisinin yapım çalışmaları başladı. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden sonra bu caminin yapılması emrini verdiler ve kendisi de bizzat yapım çalışmalarına da katıldı. Mescidin duvarı taş ve tuğladandı ve çatısı ise ahşaptandı. ...434 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1009'da önde gelen fakih ve muhaddis ve aynı zamanda araştırmacı Şemseddin lakaplı Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Ameli vefat etti. Hicri Kameri 946'da Lübnan'ın Cebel Amil kentinde faziletli ve ilim ehli olan bir ailede dünyaya gelen Ahmet Seyyid Muhammed Tabatabai Ameli birçok İslami ilim doğduğu kentte babası ve büyük babasının öğrencilerinden öğrendi. Ardından Necef Eşref'e gitti ve burada iştihat makamına ulaştı. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Haban 1371'de İranlı şair mütercim Ebu'l-Kasım Halet vefat etti. 16 yaşındayken şiir okumayı başlayan Halet, komedi türünde şiir söylemekte büyük yeteneği vardı. Halet, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Arapçaya musallat idi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali aleyhisselamın değerli sözlerinin tercümesi Halet'in en değerli eserleri arasındaydı. ...98 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Haban 1302'de Rıza Han Mirpenc, Ahmet Şah Kacar tarafından İran Başbakanı olarak seçildi. Moşiruddole'nin Ahmet Şah Kacar tarafından başbakanlığa seçilmesinden sonra Rıza Han bakanlığa kurulduğunda savaş bakanıydı. Ahmet Şah'ın İran'ı terk etmesinden sonra Rıza Şah'ın İran'daki konumu yükseldi ve ülkedeki düzeni değiştirme zeminini hazırladı. Ahmet Şah İran'dan çıkması ile Rıza Han yönetimi ele geçirdi ve hükümet düzeninin değiştirmesi zeminini hazırladı. ...21 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Haban 1379'da İranlı ünlü şair Feridun Moşiri vefat etti. Şiir yazmaya gençken başlayan Moşiri, ilk şiir mecmuası olan Susuz Tufan adlı eseri yayınladı. Onun en ünlü şiiri olan Sokak adlı eseri Farsça'nın gelenekçi tarzı ile yazıldı. ...104 yıl önce bugün 25 Ekim 1917'de Rusya halkının Tezar hükümetine karşı başlattıkları mücadeleleri sırasında komünistler ülkede iktidara geçtiler. Rusya halkı Tezarlı hükümetinin zulmü ve onların istibdat hükümetinin sürmesi nedeniyle kıyam ettiler ve halkın itiraz yükselileri zamanla Rusya toplumundaki mahrum ve işçi kesimine kadar yayıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli seri sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, kültürel, sanatsal, ekonomik ve askeri kazanımları ve etkinlikleri ve genel olarak bu alandaki yenilikleri ele alacağız.
Bugünlerde başarı hakkında birçok şey duyuyoruz. Başarının sırlarını bulmaya istekli olanlara yardımcı olmak için her gün çok sayıda kitap, makale ve podcast yayınlanmaktadır. Ancak herhangi bir alanda başarı herkes için eşit derecede mümkün müdür ve sağlanan formüller, yollar ve yöntemlerle elde edilebilir midir sorusu akılları kurcalamaktadır.
Başarının formülü geçtiğimiz günlerde İranlı bir mucit tarafından keşfedildi. İran Buluşlar Ekibi Başkanı'na göre Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü bu formülün tescili yolunda adımlar attı. Bu formül Türkiye Cumhuriyeti Bilim ve Araştırma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve İsviçre Dünya Mucitler Federasyonu ile birlikte düzenlenen Türkiye Mucitler ve Yenilikçiler Yarışması'nda en iyi proje olarak kabul edilmiş ve birincilik madalyası kazanmıştır.
İran Buluşlar Ekibi Başkanı Emir Abbas Muhammedi'nin söylediğine göre yarışmanın tek genetik tasarımı olan bu proje aslında genetiğin çeşitli özellikler üzerindeki etkisinin yanı sıra çabanın etkisinin mantıksal bir ilişkisi de sunmaktadır. Aslında bu formüle göre determinizm ve özgür irade savunucuları arasındaki çekişme sona ermektedir. Bu formülle genetik yatkınlığın türüne göre farklı etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda başarı için gerekli olan efor miktarını belirlemek de mümkün olacaktır. Örneğin belli bir özellikte olan insana belli bir çalışma yapması ve efor göstermesi halinde gelecek 10 yıl içerisinde 0 ile 100 arasında bir başarı oranı elde edebileceğini söylemek mümkün. Böylece insanlar yeteneklerini keşfedip gelecekteki durumlarını öngörebilirler.
Bu projenin mucidine göre her bir özelliğin genetik derecesi yani her bir özelliğin belirlenmesinde genetiğin katkısı kalıtım yetenek adlandırılmıştır. Bu bağlamdaki bilgiler ise nicel özellik çalışmaları ve QTL ve DNA dizilimi veya WGA gibi araçlar ve araştırmalar yoluyla elde edilir. Bu formülde efor kat sayısı, çevrenin rolü, kalıtsallık ve benzeri çeşitli parametreler değerlendirilerek her bir kişinin belli konudaki maksimum ilerleme kapasitesi ölçülür.
Bu projenin mucidine göre bu yenilikçi yöntemi kullanan insanlar çabalarının ve genlerinin yaşamın her alanında ne gibi etkileri olduğunu bileceklerdir. Sıradan bir şarkı söyleme yeteneğine sahip bir kişi şarkı söyleme alanına asla girmemesi gerektiğini bilir. Çünkü çok çaba sarf ederek bile sonuç alamaz. Ancak sıradan bir yetenekle matematiğe girebilir. İşte bunlar kalıtsallıkla ilgilidir.
Geçmişte iki teori üzerinde anlaşmazlık vardı. Bazıları insanların her şeyi çabayla elde edebileceğini söylerken, bazıları da başarının anahtarının genler olduğuna inanıyordu. Ama bu formüle göre her iki grubun da sözleri hem doğru hem yanlış. Aslında kalıtım derecesi yüksek olduğunda ikinci grubun sözleri doğrudur. Kalıtım derecesi düşükse birinci grubun sözleri daha doğrudur. Bu formülde numaralandırmak yardımı ile her bir öğenin gelecekteki ilerlemenizdeki rolünü göreceksiniz.
Bu formül dünyada ilk kez Aryan ekibi tarafından keşfedildi ve İran tarafından WIPO'da kayıt altına alınmaktadır. Bu sürecin %70'i ise ilerlemiştir. Bu formül Birleşmiş Milletler Teşkilatı yaratıcılık piyasasında da birkaç uluslararası ve Amerikalı örgütten ve kuruluştan tasdik belgesi almıştır. Bu belgeler ise bu platformun üzerinde yayımlanmıştır. Bu tasarım birkaç proje ile beraber dolar şeklinde yatırım almayı başarmıştır.
Herkesin bir ilaç keşfetmek ve koronavirüs hastalığını tedavi etmek için bir aşı yapmak istediği mevcut durumda İran'daki Perdis Teknoloji Parkı'nda bilgi tabanlı şirketteki araştırmacılar aşılamadan önce koronavirüs hastalığını kontrol etmek için bir ilaç üretmeyi başardılar. Bu bağlamda Saliravira ilacı Bilim ve Teknoloji Departmanı'nda aşılama öncesi koronavirüs hastalığını kontrol etmek için burun spreyleri, ağız spreyleri ve oral tabletlerden oluşan bir ilaç olarak yakın zamanda piyasaya sürüldü.
İlaç piyasasına girmenin eşiğinde olan bu ilaç, klinik deneylerde oldukça kabul edilebilir sonuçlara sahip ve koronavirüs hastalığını kontrol altına almak için umut verici bir umut kaynağı olmuştur. Saliravira ilacı burun spreyi ve oral tabletleri şeklinde olup gastrointestinal sisteminden emilen bir ilaçtır. Bu ilacın burun spreyi burnun kılcal ağında emilir ancak Saliravira oral spreyi çok yaygın olmayan bir formüldür. İlacın bu formu boğazda lokal olarak etki eder ve oral mukoza yoluyla sistemik olarak emilebilir.
Salihamira klinik deneyleri Tahran'daki İmam Hümeyni Hastanesi'nde düzenli ve sistematik bir şekilde yapılmış bir bitkisel ilaçtır. Bu deneyin sonuçları bu ilacın koronavirüs hastalığı olan hastalarda iyi ve önemli etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir. Klinik deney sonuçları ayrıca tedavi süresinde %50 azalma, hastaneye yatışa gerek kalmama ve viral kliniğinde artış olduğunu da gösteriyor.
İran'da her yıl düzenlenen en önemli kültürel etkinliklerden biri olan Uluslararası Fecr Film Festivali'dir. İslam devriminin zaferinin yıl dönümü dolayısıyla 1982'den beri aralıksız olarak düzenlenen bir festivaldir. Kristal Simorg bu festivalin özel ödüllerinden biridir. Kristal Simorg'un yanı sıra onur diploması ve altın tablette bu festivalin katılımcılarının kazanabileceği diğer ödüllerdir.
Koronavirüs salgının neden olduğu koşulların etkisinde ve sağlık protokollerine uygun olarak düzenlenen 38. Uluslararası Fecr Film Festivali 26 Mayıs 2021'de başladı ve 2 Haziran 2021'de sona erdi. Bu yılki festivalde ilgi çeken ve merak uyandıran İranlı filmler arasında ise Major, Sahne Çalan ve Acil Durum kısa filmine değinmek gerek. Bu filmlerin her üçü de ödül almayı başardı.
Ancak uluslararası yarışma bölümünün ana ödülü Macaristan, Letonya, Fransa ve Almanya'nın ortak ürünü olan yapımcılığını da Denji Nag'ın yaptığı Doğal Işık filmine verildi. En iyi yönetmen ve senaryo ise sırasıyla Kanada ve Türkiye ve Romanya üretimi olan Sosyal Sağlık ve Kardeşin Hafızası filmlerine verildi. Doğu'nun Tecelligahı bölümünde ise en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü sırasıyla Asteroid ve Sahne Çalan filmine ayrıca en iyi senaryo Ürdün, Filistin, Katar, İsveç ve İtalya ortak ürünü Emin Naife'nin yönetmenliğini yaptığı 200 metreye verildi. Bu yılki festival Çarşı Sinema Kompleksi'nde Kianush Ayyare yönetmenliğinde Ateşin Ötesi isimli filmin yeniden sunulması ve restore edilip sergilenmesiyle başladı. Tarkovski'ye ait Ivan'ın Çocukluğu gibi eski filmler de açılışta sergilenmişti.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizlere turkish@ws.irib.ir adresinden görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca www.parstoday.com üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ender Dilipak isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Hayatımızı şu üç saç ayağı üzerine kurarız.
Geçmiş şimdi ve gelecek. Bazı insanlar için geçmiş yıpranmış bir kitaptır. Okumaya değmez, rafa kaldırılmalıdır. Onlara göre her şey içinde bulunduğunuz anın çekirdeğinde gizlidir ve şimdi ne yaptığınız önemlidir. Bazı insanlar ise geçmişin karanlık çukurlarına saplanıp kalmıştır. Bedenleri buradadır ama duyguları geçmişin yaslarını tutmaya devam etmektedir. Geçmiş yıpranmış bir kitaptır ve açtığınız her sayfada yasların izine rastlanır. Kendinizi dibi görünmeyen bir uçurumun kıyısında bulursunuz. Fakat öyle de olsa hiçbir şey rafa kaldırılmamalı. Sayfalar açılmalı, birikmiş yaslar tutulmalıdır. Ancak bunu için işin içine geçmişi ve geleceği de dahil etmeden başaramazsınız. Şimdi ne yaptığınız önemli. Ancak ne yapmadığınız da önemli. Yani ne geçmişten bağımsızdır hayatınız, ne gelecekten ne de şimdiden. Anı yaşıyorsunuzdur, lakin niyetinize aldığınız her şeyde geçmişte yaşadığınız tecrübelerin ve gelecekle ilgili kurduğunuz hayallerin etkisi vardır. Bu dengeyi olduğu gibi korumak zorundasınız. Evet, ilginç bir konu Ender Hanım'dan.
Evet,
evet, hayatımızda birçok insanla karşılaşıyoruz. Geçmişin içine dalmış gitmiş adam sanki.
Bir türlü
cismi var ama ruhu geçmişte kalmış. Yani evet. Geçmişte belki bir yanlış yapmıştır. Hep onu göz önünde bulunduruyor. Hep dallandırıp budaklandırıyor. Yani hayatı o geçmişin etkisinde kalıyor.
Sürekli
yani o da zaten hayat yaşadığımız her an bir an sonra geçmişe ilaveleniyor.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Evet.
Yani o şekilde yaşarsan, hep geçmişte kalırsan yani ne kendin gelişebilirsin, ne hayatın anlamını anlayabilirsin, ne de çevren, ailen, herkesten yani izole olursun. Birçok sorunlar
yani
da beraberinde getirir.
Tadını alamaz insan bir defa. Hep eskilerde kalır, hep eskilerde hatalarla.
Yani, tam olarak da geçmişi kapat bir kenara koy demiyorum ben. Ama geçmişten hayatının daha kolay nasıl yaşayabilirsin, düştüğün hatalardan, ne bileyim yenilgilerden nasıl ders çıkarabilirsin,
ki,
yeni
edinerek,
zaferlere nasıl yelken açabilirsin, onları
evet.
çıkaracaksın ama yani düştüğün çukurda hep kalmakla olmaz ki.
Batıp kalmakla olmuyor.
Orada çıkmak
evet.
lazım, yürümek lazımdır. Çok güzel bir mektup, isterseniz
evet.
devamını siz okuyun.
Evet. Düz bir yolda yürürken önünüze bir çukur çıksa ve düşseniz ne yaparsınız? Düştüğünüz yere mıhlanıp burada kalmayı mı düşünürsünüz? Hayır, bunu yapamazsınız ve yapmamalısınız. İlk evvela bu karanlık çukurdan çıkmaya çalışır ve çaba gösterirsiniz. Ulaşabileceğiniz kişileri arar ve çevrenizden yardım istersiniz. Doğal olan, sağlıklı olan da budur. İlginçtir ki kendilerini geçmişin karanlık kuyularına kapatan kişiler düştükleri çukurdan çıkmayı reddediyor ve burada kalmaya ve acıyı tekrar tekrar yaşamaya rıza gösteriyorlar. Özgürleşmekten korkuyorlar ve ne içinde yaşadıkları ana gelebiliyor ne de gelecekle ilgili umutlara yer verebiliyorlar. Oysa yaşanmışlıkların göğsüne yapışmak varoluş gayemize karşı körleştirir ve bizi bugünün fırsatlarından mahrum bırakır. Evet, çok güzel ifade etmiş dinleyicimiz.
Evet, gerçekten
teşekkür
de
ediyoruz kendisine.
Örneği de çok güzel bir örnekti.
Evet.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Sayın Cengiz Çilek şöyle yazıyor. Kabul etmeliyiz ki bugün İslam toplumlarının en büyük sorunu başlarına feraset, şuur ve cihat ruhundan uzak olan zayıf, kibirli ve haktan kopuk yöneticilerin gelmesi ve bu kişilerin haklarına sırtlarını küresel aktörlerin güdümünde hareket etmeleridir. Elbette nasıl inanıyor ve nasıl yaşıyorsak öyle de yönetiliyoruz ama artık bize ait diyebileceğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı ve düştüğümüz yerden kalkarak onurlu şekilde yol almak zorundayız. Fakat bu nasıl olacak? Bırakın ötelerde yaşananları, toplumun çekirdek katmanında dahi buna adaletsizlik, bunca kokuşmuşluk varken Allah'ın rahmeti nasıl inecek üzerimize? Görüldüğü üzere istedikleri mevkilere gelen yöneticilerimiz makam koltuğuna yerleştikten sonra halk anlayışından uzaklaşıyor ve devletin imkanlarına ehil olmayan yakınlarına peşkeş çekerek kamu otoritesini zaafa uğratıyorlar. Yöneticilerimiz zamanın firavunları ile anlaşabilmek için adeta yarışıyorlar. Peki bu durumda biz hanelerimize kadar ulaşan ateşi nasıl söndürebileceğiz? Evet, Cengiz Çilek isimli dinleyicimiz, bu da çok önemli bir mektup bizimle paylaşıyor.
Evet.
Bakalım devamında neler yazmıştır, sizden dinleyelim.
Evet, materyalist kültür hayatımızı o kadar etki altına almış ki yönetimde, eğitimde ya da sosyal alanda bir sorunla karşılaştığımızda Allah'ın lütfettiği ilkeleri dışlayıp sorunların ancak batıdan gelecek bir formülle çözülebileceğine inanıyoruz. Kalpleri yumuşatan ve sorunların çözümünde anahtar görevi üstlenen tevazu ve adalet kavramlarını hak ettiği değeri bulamaması ve anlaşılamaması ne acı. Toplumun ön saflarında yer alan yöneticiler, öncü şahsiyetler, elit kesim ve kitlelere yön veren kişiler, tevazu ve hakkaniyeti küçümseyerek israf, kibir, torpilcilik, adam kayırma ve gösterişi meşru hale getirdiler. Bu kokuşmuşluğu toplumun diğer katmanlarına yayarak bizi yoksullaştırdılar. Adam kayırma ve torpilcilik referans adı altında meşrulaştırılarak adaletin tuğlaları yıkıldı. Mesleğinizle ilgili bir alanda çalışmak istediğinizde size referansınızın kim olduğunu soruyorlar. Ve eğer ensesi kalın bir isim verebilirseniz iş tamamlanıyor ve siz kendinizi hiç tahayyül etmediğiniz bir konumda buluyorsunuz. Meğer hiçbir zorluğu yokmuş bu hayatın diyorsunuz ve hak etmediğiniz bir alanı işgal ediyorsunuz. Özellikle de devlet kurumlarında ehil olmayan kişilerin tepeden inme görevlendirme yoluyla makam sahibi olmaları ciddi sorunlara neden oluyor.
Evet, ne kadar
acı, ne kadar acı ve hazin tabii değil mi? Yani ehil olmayan, sırf bir yerlerden birileri tarafından empoze etmeye çalışan bazı.
Yani onlar
ne kadar acı.
Getirildiği makam mevkide ehil olmayan kişiler yani büsbütün sistemi çöktürüyor.
Aynen.
Yani o sonuç çok korkunç bir şey çıkıyor. Tabii sadece ki bir kişiyi şuradan şuraya koymakla olmuyor.
Olmuyor kesinlikle.
Yani o olsa tamam deriz ama sistem çöküyor.
Tamam.
Ya bilmediği ehil olmayan bir insana işi veriyorsun. Yani onun sistemde belki yüzlerce insan çalışıyor, önemli bir yerdir. Diyelim ekonomiden anlamayan birisi tam da getirip ekonominin tepesine koyacaksın.
Kesinlikle hakkını yani veremeyecek yani. Ülke sistem çöküyor, çöker tabii ve hak eden kişi de görevli
o zaman da kalkıp mahrum da efendim beyin göçü var. Ya beyin göçü olacak tabii ki. Yani sen üniversitede eğitim gören insanlara onların şanına yakışacak mevkiler vermeyeceksin. Öbür evet taraftan da yani torpille İnsanlar falanla hep ehil olmayan insanları yerleştireceksin. O şekilde olmaz. Evet,
doğru insanların değil yerleri işgal oluyor. Onlar zamanlar arada kalıyor. Haksızlık oluyor
yani
aslında.
Umarız yani sıfıra iner.
İnşallah
yani bir gün
diyoruz.
Gelir bu şekilde şeyler hiç olmaz.
Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamını bekliyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
İyi günler. Herkese kolay gelsin. Tahran Radyosu'nu takip eden bir dinleyici olarak yayınlarınızda ekonomik haberleri de dikkate almanızı rica ediyorum. İyi yayınlar.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, şimdi de sırada Aysu Adıvar isimli dinleyicimizin mektubu var. Para ve mevki maksadına uygun şekilde kullanılmadığında insanın nefsini kışkırtan bir düşman haline gelir. Fayda değil, zarar getirir. Kişi yaslandığı unvanın sarhoşluğuna kapılır, kendini yüce dağların kralı olarak görmeye başlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bir kaymakam ziyaret ettiği okulda kendisini el uzatan öğretmeni azarlayarak dışarıya çıkarmış ve gelen tepkiler üzerine özür dileyip hatasını evet, telafi etmeye
çok güzel
çalışmıştı.
Bir mektup Aysu Hanım'la maalesef evet. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Devamını bir sonraki haftaya bırakmamız lazım. Aysu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Ali Peker, Nihat Yılmaz ve İbrahim Sayan isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere hayatınızı, ruh ve fizik sağlığınızı iyi yönde etkileyecek alışkanlıkları kazandırmak istiyoruz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazılara işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise hikmet dolu sözleri çerçevesinde şöyle buyurmuştur. Diğerlerinin elinde olanlara göz dikmeyin. Hayatta kendinizi diğerleri ile kıyaslamayın. Çünkü hüznünüz büyür ve özleminiz bitmez. İlahi nimetleri küçümsersiniz ve şükretmeniz en aza iner. Bu yüzden hayatta hep kendinden daha aşağıda olanın durumuna bak. Biz de bu değerli ifadelerden yola çıkarak yanlış alışkanlıklardan biri olan kıyaslama üzerinde duracağız. Bu alışkanlıktan nasıl kurtulabileceğimizi anlatıp bu tür bir alışkanlığın diğer insanları sizden bıktırabilmesini ve sizin de hayattaki memnuniyetinizi azaltabileceğini ele almak istiyoruz.
Kıyaslama biz insanların doğuştan gelen özelliklerinden biridir. Tabii ki insanın kendisini başkaları ile karşılaştırması birey için olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilir. Genel olarak karşılaştırma sahip olduklarımızla başkalarının sahip olduğu şeyler arasındaki farkları incelemek anlamına gelir. Genellikle kendimizi veya sevdiklerimizi başkalarıyla karşılaştırırız. Bu koşulların her ikisi de sorunlara neden olabilir. Bunlardan ilki yaşamdaki huzur ve memnuniyet kaybıdır.
En yaygın kıyaslama şekli kendini ve sahip olduğu şeyleri başkalarıyla karşılaştırmaktır. Bu kıyaslamanın konusu herhangi bir şey olabilir. Örneğin işinizi, mali durumunuzu, görünüşünüzü veya hayattaki başarınıza başka biriyle karşılaştırabilirsiniz. İyileştirmeye doğru ilerlemeniz için size fikir vermenin yanı sıra yaşamınızda büyük sorunlara da yol açan bir durumdur. Çoğu insan kendini başkalarıyla karşılaştırmanın doğru bir şey olmadığını bilir. Ancak sorun şu ki insanlar kendilerini bu karşılaştırmadan alıkoyamıyor. Bazı insanlar da neden bu karşılaştırma belasından kurtulamadıklarını çözemiyorlar.
İnsanın kendini sevmesi, kendini tanıması bu istenmeyen karşılaştırma duygusunu ortadan kaldırmanın ilk adımıdır. Karşılaştırmalar herkesin başına gelebilir ancak çok fazla karşılaştırmanın belirli nedenleri olabilir. Bunlardan en önemlileri sohbetimizin devamında ele alacağız. Thank you.
Özgüven eksikliği kendini başkalarıyla karşılaştırmanın en önemli nedenlerinden biridir. İnsanların özgüven eksikliği ve kendini hor görme duygusu insanları kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaya sürükler ve bu karşılaştırma hissi doğal olarak gelişir ve gün geçtikçe daha da güçlenir. Belki de başarılı ya da mükemmel olduğunu düşündüğümüz başkaları gibi olamadığımızı düşündüğümüz için bu hale geliyoruz. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaya sürekli dahil olan birçok insanın mutlaka başarısız ve yenik insanlar olmadıklarını bilmekte fayda var. Yani başarılı insanlar da kendilerini daha üstün olduklarını düşündüğü insanlar ile karşılaştırır. Ancak bu tür başarılı insanlar da özgüven eksikliği nedeniyle başarılarını göremezler ve sürekli diğerlerinin daha iyi performans gösterdiklerini düşünürler.
Mükemmeliyetçilik kendisi ve diğerleri hakkında birçok karşılaştırmaya yol açabilecek başka bir karakteristik özelliktir. Mükemmeliyetçilikte kişi her şeyi en iyi şekilde yapmak ister. Bu özellik işinizden ve etkinliklerinizden asla memnun kalmamanızı sağlar. Başarılı olmak ve fiziksel ve zihinsel sağlık sahibi olmak için kendinizi sevmenin yanı sıra davranışlarınızdan da tatmin olmanız gerektiğini unutmayın. Kendinizden memnuniyetsizlik, can sıkıcı karşılaştırmaklara yol açacaktır. Mükemmeliyetçilik özelliğinin kişinin kendisi tarafından değiştirilmesi genellikle zordur ve bir psikoloğun profesyonel müdahalesini gerektirir.
Bazı insanlar esnek olma özelliğine ve vizyonuna sahip değildir. Bu yüzden başarıya ve gelişmeye ulaşmanın kesin olarak bir tek yolu olduğunu düşünüyorlar. Bu insanlar herkesin başarısının kendi koşullarına ve yeteneklerine bağlı olduğu gerçeğini hesaba katmazlar ve hayattaki insanların başarıya giden kendilerine has benzersiz yolunu bilmez ve bu yollarını bulamazlar. Bu sorunu görmezden gelmek sürekli olarak genel bir çözüm aramanıza ve ilerleme sağlamak için her zaman kendinizi başkalarıyla karşılaştırmanıza neden olur. Böylece aynı sonucu elde etmek için onların kriterlerini sağlamaya çalışırsınız.
Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmanın en önemli yan etkileri kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehlikeye atması ve hatta bireylerde zihinsel bir alışkanlık haline gelebilen ömür kaybı ve zevk almama durumudur. Bu nedenle bu durumu ortadan kaldırmak için bazı pratik çözümler önereceğiz sizlere.
Karşılaştırmalardan kurtulmanın bir yolu sürekli zayıf yönlerinizi aramak yerine kendinize güçlü yönlerinizi hatırlatmaktır. Bu şekilde dış odaklı bakışınızı iç odaklı bakışa dönüştürebilirsiniz. Aslında kendinizi tanımaya yönelerek kendinizi başkalarıyla karşılaştırmamak için önemli bir adım atmış olursunuz. Ayrıca kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmelisiniz. Çoğumuz bu gerçeği bilmemize rağmen birçok insan kusurları olduğunu düşündüğünde kötü bir duygu yaşar ve sanki mükemmel olmasını bekler.
Bu kötü alışkanlığı ortadan kaldırmak için önerdiğimiz bir diğer çözüm de sosyal medya kullanımını sınırlandırmaktır. Kendinizi ve hayatınızı doğrulamak için sürekli dışarıya baktığınızda kolayca sosyal karşılaştırma tuzağına düşersiniz. Bu yüzden sosyal medya kullanımınızı sınırlandırın. Orada gördüğünüz görüntüler çalkantılı hayatlarındaki kusursuz anları yakalamak için özenle tasarlandı. İnanın ki bu görüntüler bu insanların gerçek hayatlarıyla hiçbir alakası yoktur. Araştırmalar bile mutlu anlarının fotoğraflarını sürekli olarak paylaşan çiftlerin aslında pek çok sorunla mücadele ettiklerini ve başarılı bir evlilik hayatına sahip olmadıklarını göstermektedir.
Bu tatsız duygunun üstesinden gelmenin bir başka yolu da sağlam bir esin kaynağı bulmaktır. Hayatınızda ilham kaynağı olarak bir veya iki kişinin olması iyi bir seçimdir. Hayatınızda bazı dışa dönük bakışlar size rehberlik sağlayabilir. Bu model olarak seçtiğiniz insanların ünlü olmasına gerek yok. Bu şekilde hayal kırıklığına uğradığınızda veya yolunuzu kaybettiğinizde bu insanlardan ilham alabilir ve tekrar karşılaştırma tuzağına düşmeyebilirsiniz.
Şükreden biri, hayatında sahip olduklarından dolayı minnettar olan biri, karşılaştırma tuzağına büyük bir ihtimalle düşmeyecektir. Hayatınızdaki iyi şeylerden dolayı derinden mutlu olmayı ve her gün kendinize bunları hatırlatmayı taahhüt ederseniz, karşılaştırma tuzağına düşme olasılığınız iyice azalır. Birisi veya bir şey sizi tekrar karşılaştırma tuzağına düşürmek istiyorsa, hemen kendinize o güzel şeyleri hatırlatın.
Ayrıca başkalarının başarısını görmek dünyanızı bozmamalıdır. Onların yaptıklarının sizin yaptıklarınız ile aynı olduğunu düşünseniz bile özel koşullardan dolayı onların çabaları ve başarıları onlara ait olan bir şeydir. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırakın. Çünkü deneyimledikleriniz onların deneyimlediklerinden farklıdır. Elbette kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak her zaman kötü değildir. Anlamsız kıyaslama tuzağına düşerek zamanınızı boşa harcamak yerine kendinizi olumlu ve ilham veren insanlarla karşılaştırarak hayatta daha iyi bir insan olmaya çalışın.
Sonuç olarak karşılaştırmanın öz saygıyı ve öz güveni düşürmesi ve insanlarda bir güvensizlik duygusu yaratması kaçınılmazdır. Ayrıca başkalarına çok fazla dikkat etmek ve kendini onlarla karşılaştırmak, psikoterapiye ihtiyaç duyan kişide depresif ve anksiyete bozukluklarına da neden olabilir. Dolayısıyla sorununuz çok ciddiyse ve bu karşılaştırmaların yaşamınızı bozduğunu düşünüyorsanız, tercihinize bağlı olarak bir psikoloğa görünmelisiniz.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.farstoday.com adresinden izleyebilir. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir olan adresimize gönderebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslümanların vahdetinin temel göstergesi Filistin meselesi olduğunu, korsan İsrail'e normalleşmeye giden devletler hatalarını telafi etmeleri gerektiğini vurguladı. İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i nükleer müzakerelerde Amerika ve Avrupa karar vermekte kriz yaşıyorlar açıklamasında bulundu. Suriye Baş Müftüsü Vahdet Konferansı eksenlerine çok ümitliyiz. Bu eksenler bu ümmetin çocuklarının geleceğini inşa etmek için tasarlanmıştır dedi. İran'ın Suriye Büyükelçisi İran ve Rusya'yı bir araya getiren hususun Suriye'de ortak bir hedef olduğunu belirtti.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasike eyaletindeki Kamışlı'nın etrafındaki köylüler Amerikalı terörist birliklerin bir konvoyunun geçişini engelledi. Instagram İran Göresel Musiki Festivali hesabını askıya aldı. Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası örgütlerdeki temsilcisi, İran'ın Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından tekrar çekilmemesini garanti etme talebini mantıklı ve haklı buldu. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'a yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Turizm Bakan Yardımcısı İran sınırlarını yabancı turistlere açıldığını belirtti. Türkiye Sağlık Bakanlığı internet sitesine yer alan Türkiye günlük koronavirüs tablosu güncel verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 338.536 COVID-19 testi yapıldı. 24.792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.